Ayrım 11. Dehşetengiz hile. Thierry Mason. Sayfa 147. İmparatorluk saldırıyor. Bölüm 10. Gizli operasyonlar. Leonard Wong'un ABD ordusunun stratejik eğitim enstitüsü için kaleme aldığı askeri harekatlara kamuoyunun desteğini nasıl sağlarız? Maintaining Public Support for Military Operation. Yazarı Lee Wong in Delegating Terrorism Strategic Issues Analysis. Strategic Studies Institute. http://carlis-www.army.mil/usassi/public.pdf. Başlıklı makalede şunları okuyabiliriz. Kamuoyunun askeri bir harekata gösterdiği destek Pearl Harbor saldırısını takip eden desteğe benzetilebilir. Amerikalılar bugün askeri harekatın uygun düştüğünü, uzun soluklu bir savaşı destekleyeceklerini ve bir savaşın olumsuz sonuçlarını kaldırabileceklerini söylemektedirler. Olumlu sondajlara rağmen Amerikalılar birden fikir değiştirebilirler. Normal hayatlarına döndükçe askeri harekata destekleri de azalır. Tabii eğer askerler terörizme karşı verdikleri savaşta sürekli ilerleme kaydederlerse, ulusu askeri gücüyle bağlantıda tutarlarsa ve büyük ölçüde görünmez olsa bile iş güvenliği sağlarlarsa bu ilgiyi sürdürebilirler. Başka bir deyişle, kamuoyu gerilim sürdüğü sürece Amerika'nın terörizme karşı savaş siyasetini büyük ölçüde destekleyecektir. Sürekli özgürlük harekatı 7 Ekim 2001'de başladı fakat tez vakitte silah sesleri Orta Asya'dan uzaklaşmaya başlamıştır ve maalesef güç ilişkisi göz önünde bulundurulursa koalisyonun zaferleri savaş vermeden elde edilmiştir. Dolayısıyla Amerikan kamuoyunun ilgisi azalmaya başlamıştır. Bir yandan El-Kaide'nin sığınağına saldırılırken, diğer yandan da Üsame Bin Laden televizyonda Amerika'yı tehdit ederken, ilginç bir şekilde Amerikan topraklarındaki uyuyan ağların terörist eylemlerine rastlanılmamıştır. Amerikalılar yapılan tehditlerden kuşku duymaya başlayacaklardı. Sizce ne oldu? 12 Ekim'de basın ajansları kaygı verici haberler yayınlamışlardır. Bazı gazeteci ve parlamenterler şarbon, antraks zehrinin bulunduğu mektuplar aldıklarını ifade etmişlerdir. Topu topu 5 zehirli mektup National Enquirer'e, NBC'ye, New York Post'a ve senatörler Dashley'e ve Leahy'e gönderilmiş. Bu eylemler 5 ölüme sebebiyet vermiştir. Amerika'nın günlük hayatı birden durmuştur. Artık eldivensiz ve burunlarına bir bez bağlamadan zarflarını açamayacaklardır. Gaz maskesi ve koruma araçları satıcıları yok satmışlardır. Posta sisteminin geneli donmuştur. Psikoz müttefik ülkelere de sıçramıştır. Avrupa'nın her yerinde öldürücü beyaz pudranın bulunduğu mektuplar keşfedilmiştir. El-Kaide saldırıya geçmeye ve Saddam Hüseyin teknik yardımı sayesinde topladığı kimyasal ve biyolojik silahları kullanmaya karar vermiştir. ABD ve müttefikleri şarbona, antraks karşı aşı stokları oluşturmaya karar vermiştir. Milyonlarca aşı ısmarladıkları ilaç sanayiyi tekrar devreye sokmuşlardır. Beş mektup dışında her şey basit bir alay ve kolektif halüsinasyonmuş. Kaldı ki beş mektup ABD ordusunun laboratuvarlarında üretilmiş askeri bir şarbon, antraks şeklini ihtiva etmekteydi. Yani tehdit içeriden gelmekteydi. Amerikan bilimciler, federasyonda çalışan Barbara Hatch Rosenberg, yalnızca 50 araştırmacının, ki bunlar hemen belirlenebilir, bu ürünün örneğine sahip olduğunu ve bunu işleyebileceğini ileri sürmüştür. Is the FBI dragging its feet? Yazarı Barbara Hatch Rosenberg, Federation of American Scientists, 5 Şubat 2002, http://www.faac.org/bwc/news/anthraxreport.html. U.S. Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, Amerika Ordu Bulaşıcı Hastalıkları Araştırma Enstitüsü. Eylül sonunda, yani basın şarbon, antraks saldırılarını haber almadan önce Quantico üstüne gönderilmiş anonim bir mektup, USAMRIID'nin eski bir araştırmacısı olan Dr. Asad'ın kuşku uyandırıcı hareketlerini gözlemlediklerini bildirmişti. FBI bir kez daha çırpılmış ve hiçbir şeyi aydınlığa kavuşturamamıştır. Panik atlatılıp yıldırım hızında gerçekleştirilen değişmez özgürlük harekatı bittiğinde halk artık sayfayı çevirebileceğini düşünmüştür. Savunma Departmanı halka tehdidi hatırlatmakta gecikmemiştir. Şok edici görüntüler eşliğinde özellikle tehlikeli olan teröristler Guantanamo, Küba askeri üssünde tutsak edilmiştir. Uyuşturucu verildikten sonra koltuklarına bağlanmış ve uçakla Afganistan'dan buraya getirilmişlerdi. Meydanda Duyusal cezaya tabi tutulmuşlardı. Gözlerinin üzerinde maske, kulaklarında kulaklık, burunlarında tıkaç. Savunma Bakanlığı hukukçuları bu polemikle ilgili olarak bakınız. Trying terrorists as war criminals, Jennifer Asia, Congressional Research Service, The Library of Congress, 29 Ekim 2001. http://www.fbc.gov/crs/trying20terrorists.pdf. Yalnızca federal yasaların işkenceyi yasakladığını ve bu yasaların Amerikan topraklarının dışında bulunan Guantanamo'da. Guantanamo üssü İspanya-Amerika Savaşı'ndan sonra bağımsızlığına kavuşan Küba tarafından 99 yıl için ABD'ye verilmiştir. Fidel Castro bu süre bitince anlaşmayı yenilememiştir. Buna rağmen ABD bu üssü boşaltmadı ve illegal bir şekilde orada kalmaktadır. Uluslararası haklar düzleminde üste Küba yasakları geçmektedir. Fakat Küba hükümeti orada herhangi bir otorite uygulayamamaktadır. Uygulanmadığını hiç rahatsızlık duymadan açıklamışlardır. Anayasaya gelince bu konuda hiçbir şey söylememektedir. Cezayir'de işkence yaptığını beyan eden ve daha sonra bu korkunç bilgisini Amerikan özel güçlerine aktaran Fransız generali Paul Ossarensis, bilgiçlik taslayarak televizyonlarda bunun gerekli olduğunu savunmuştur. L'Atelier Guerre of Ossarensis yazarı Pierre Abramovich, In Le Point, 15 Haziran 2001 ve The French Connection in the Export of Torture, yazan Cesar Celala, In the International Herald Tribune, 22 Haziran 2001. Uluslararası topluluk duygulanmıştır. ABD İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve İrlanda Cumhuriyeti eski başbakanı Mary Robinson kamuoyu önünde kızmış ve Amerikan hükümetine kendine gelmesini söylemiştir. Declaration de la Haute Commissaire Austroids de Homme sur la Defension de Prisoners Talibans et Al-Qaeda et Guantanamo BM 16 Ocak 2002 Belge HR/02/4 http://www.unhcr.gov. Tutsak olan bu kişiler Cenevre Anlaşması tanımı gereği savaş tutsakları statüsündedirler. İnsan muamelesi görmelidirler ve mahkemeleri adaletli ve dürüst olmalıdır. Kamuoyu titreyip meraklanırken terörizme karşı savaş gölgede devam etmektedir. Ancak terörizm ne bir devlet, ne bir örgüt, ne bir öğretidir. O bir eylem tarzıdır. Hükümetler tarafından olduğu gibi Robespierre'in dikta rejimine 1793'te terör adı verilmiştir. Azınlıklar tarafından da kullanılabilir. Terörizm bazen haklı nedenlere sahip olabilir. Böylece İkinci Dünya Savaşı esnasında Fransız direnişi, Fransız sivil ve askeri işbirlikçi güçlerine ve aynı zamanda Alman işgal kuvvetlerine karşı terörist eylemlerde bulunmuştur. Aslında terörizme karşı savaş ifadesi, savaşa karşı savaş ifadesi kadar anlamsızdır. George W. Bush'un terörizm hakkındaki çok sınırlayıcı bir görüşe sahip olduğu kesindir. Örneğin Nikaragua'daki ölüm tugaylarının eylemlerini terörist olarak kabul etmemektedir. Öyle ki Bush, bunların eski koruyucuları John Negroponte'u BM'ye ABD elçisi olarak atamıştır. Negroponte Enter yazarı Jean-Guy Alliard, Grama International, Ekim 2001. Onun tarafından Sovyet Rusya'nın parçalanmasından beri tek kutuplu hale gelmiş bir dünyada terörizm kavramı Amerikan liderliğine karşı yapılan her türlü şiddetli itiraz olarak tanımlanmaktadır. Birkaç katılımcıyla görüştükten ve toplantılarda tutulan dokümanlara baktıktan sonra Bob Woodward, Watergate'i açığa çıkaran iki gazeteciden biri, Washington Post'ta terörizme karşı yapılacak gizli savaşı yürütmek için CIA'nin sınırsız yetki elde ettiği Bush kabinesinin toplantısını ayrıntılarıyla tasvir etmiştir. Saturday, September 15. At Camp David, Advice and Dissent. Yazarı Bob Woodward ve Dan Boz, in Washington Post, 31 Ocak 2002. http://www.washingtonpost.com. Bu toplantı 15 Eylül 2001 tarihinde Camp David'de yapılmış bir hükümet semineriydi. Tabii toplantı George W. Bush'un yaptığı bir duayla başladı ve herkes sırası geldikçe buna katıldı. Sonra Hazine Bakanı ve Devlet Bakanı yapmak istedikleri şeyleri dile getirdiler. CIA Müdürü George Tenet, iki projeyi temel alan özenle hazırlanmış dokümanları burada sunmuştur. Birincisinin başlığı, birinci darbe El-Kaide'yi yok etmek, Afgan tapınağını kapatmaktı. Tenet, Afganistan'da olduğu kadar bütün dünyada El-Kaide'ye karşı gizli bir eylemin ve bunun için gerekirse demokratik olmayan ülkelerin servisleriyle işbirliği yapmanın gerekliliğini açıklamıştır. Herkesin onayını elde ettikten sonra bu amacı gerçekleştirmek için gerekli olan yetkileri istemiştir. Tenet her özel harekat için resmi bir izin isteği duymadan gerekli bütün gizli harekatları yürütebilmek için CIA adına geniş kapsamlı bir yetki kararnamesi çıkartılmasını istemiştir. Tenet, ajansın kısıtlayıcı unsurları olmadan davranabilmesi için yeni yetkilere ihtiyaç duyduğunu ve risk almak için başkanın teşvik etmesini beklediğini söylemiştir. Tenet, yanında CIA'ya bütün gizli harekatların araçlarını, cinayet de buna dahil, kullanmasına izin verecek başkanlık kararname projesini bile getirmiştir. Bir diğer teklif de CIA'nin yabancı ülkelerin gizli servisleriyle bağlarını güçlendirmesiydi. Tenet almayı umduğu yüz milyonlarca dolarlık bütçeyle bu istihbarat servislerinin desteğini elde etmeyi ummaktadır. Bu servisleri taşeron olarak kullanmak CIA'nin etkinliğini 3'e hatta 4'e katlayabilirdi. Gizli harekatlar aleminde birçok şey gibi bu tür uzlaşmalar risksiz değildir. Bunlar ABD'nin insan hakları konusunda korkunç bilançoları olan bazı istihbarat servisleriyle ilişki içine girmesine neden olabilir. Bu servislerin bazıları inanılmaz kötü üne sahiptirler. Zanlılardan itiraf elde etmek için her türlü işkenceye başvurmaktadırlar. Toplantının havası biraz yumuşamış ve Tenet, Afganistan'daki stratejisini açıklamıştır. Soluk aldıktan sonra ikinci dokümanı sunmuştur. Bunun adı, dünya saldırısının ana kalıbıydı. 80 ülkede başlamış olan veya şimdi başlatılmasını istediği harekatları tasvir etmiştir. Harekatlar, rutin propagandalardan askeri saldırılara olanak sunacak cinayetlere kadar varmaktaydı. Rumsfeld, CIA ile Pentagon arasındaki geleneksel rekabeti aşarak söylenenlere büyük bir coşkuyla katılmıştır. CIA müdürü sunumunu bitirdiğinde Bush düşüncelerini gizlememiş ve coşkuyla "İyi iş!" diye haykırmıştır. Bu gizli savaş başlamıştır. CIA bölgede kalmaya özen göstererek George W. Bush'un siyasetine karşı çıkanları aşağı yukarı bütün dünyada vurmuştur. Gazeteci Wayne Madsen, 4 ünlü kurbanın kimliğine ulaşabilmiştir. Jacques Bush Death Squad, yazarı Wayne Madsen, in makingnews.com, 31 Ocak 2002. 11 Kasım 2001'de Batı Papua lideri Teis Eluai, Endonezya ordusunun özel birimi Kupasu tarafından kaçırılmıştır. Batı Timor katliamlarına karışan bu birim, Amerikan Stay Behind tarafından eğitilmiş ve CIA denetimi altındadır. Teis Eluai, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele vermekteydi ve maden kaynaklarının Louisiana şirketi olan Freeport-McMoRan, bu şirketin yetkili müdürü Dr. Henry Kissinger'ın bizzat kendisidir, tarafından talan edilmesine karşı çıkmaktaydı. 23 Aralık 2001'de Niagara Adalet Bakanı Sheffola Aich, kimliği belirlemeyen bir komando tarafından odasında öldürülmüştür. Bu kişi demokrasi için Alliance Pan-Yurba adına başbakanlık seçimlerinde adaydı ve Chevron'a, ki bu şirketin müdüresi Condoleezza Rice olmuştur ve Exxon Mobil'e verilen imtiyazlara karşı çıkmaktaydı. Death of a Patriot in Newswatch 30 Aralık 2001 http://www.newswatching.http://www.newswatchhngr.com. Ocak 2002'de Aceh Bölgesi Valisi Aceh Kurtuluş Hareket Lideri Abdullah Sayafi'ye barış müzakerelerine katılmaya davet etmek için bir mektup göndermiştir. Sayafi, ülkenin bağımsızlığı istemekle yetinmeyen, aynı zamanda Amerikan Exxon Mobil'in petrol işletmelerine de karşı çıkan birisiydi. Şiddet karşıtı birisi olan Sayafi, Hollanda'da UNPO üyesiydi, Maki'ye sığınmıştı. Gönderilen mektupta bir mikroçip bulunmaktaydı. Böylece National Security Agency, NSA uyduları bu mikroçip sayesinde yerini belirlemişlerdi. Sayafi 22 Ocak tarihinde Kopassus'un bir komandosu tarafından öldürülmüştür. Hristiyan Lübnan milislerinin başkanı, aşırı sağ lideri Eliye Hobeika ve korumaları 24 Ocak tarihinde arabalarının patlamasıyla ölmüşlerdir. Sabra ve Şatilla, 1982 kıyımlarının sorumlusu olan Hobeika, dönüş yapıp İsrail'e karşı cephe almış ve insanlığa karşı suç işlemek suçundan dolayı Belçika'da açılan bir davada Ariel Sharon'a karşı şahitlik etmeye karar vermişti. Harekat CIA ve Mossad işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Elie Hobeika, Le Church d'un Assassinat, Vedites Eclusives sur la Tendal, 22 Şubat 2002, http://www.magazin.com.lb. Terörizme karşı savaş mı demiştiniz? 13 Şubat Washington Post, Dr. Henry Kissinger'ın kaleme aldığı uzun bir makaleyi yayınlamıştır. Phase 2 and Iraq, Henry Kissinger in Washington Post, 13 Şubat 2002, http://www.washingtonpost.com. Bu sütunlarda ABD dış siyasetinin ilham vericisi başkentteki tartışmaları anlatmıştır. Afganistan zaferinden sonra üst seçenek mümkündür. Birincisi, işin bittiğini ve bundan sonra o Taliban'ı taklit etmeye kalkacak olanların dersi anlamış olduklarını düşünmek. İkincisi, teröristlerle hoş geçinen, örneğin Somali ve Yemen gibi bazı ülkeler üzerine baskı uygulamak. Üçüncüsü, Amerikan iradesinin devam ettiğini göstermek için Saddam Hüseyin'i devirmek ve Orta Doğu'da bölgesel dengeleri değiştirmek. Henry Kissinger, askeri güçlerin yayılmasını öngörmüş ve muhalefete destek vererek Irak'a karşı sonucu kesin bir saldırı düzenlemeyi savunmuştur. Nabız yoklaması olumlu göstergeler sunduğu için Bush yönetimi işe koyulmuştur. 29 Ocak, ABD Başkanı Kongre önündeki geleneksel birliğin durumu hakkında nutuğu sunmuştur. Bush'un yanında bu kez geçici Afgan hükümeti başbakanı Hamid Karzai de bulunmaktaydı ve burada Bush, terörizme karşı savaşın yeni hedeflerini açıklamıştır. Amerika Birleşik Milletleri iki büyük amacın sabırla peşini bırakmayacaktır. Birincisi, terörist eğitim kamplarını kapatmalıyız. Teröristlerin planlarını başarısız bırakacağız ve bu teröristleri adaletin önüne çıkaracağız. İkinci olarak, teröristlerin ve kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlara sahip olmaya çalışan hükümetlerin ABD'yi ve dünyayı tehdit etmelerini engel olacağız. Ordumuz Afganistan'daki terörist kamplarını zararsız hale getirmiştir. Fakat en azından 12 devlette başka kamplar hala varlıklarını sürdürmektedir. Hamas, Hizbullah, İslami Cihat ve Ceyş-i Muhammed, Muhammed'in ordusu gibi gruplardan oluşan saklı bir terörist dünya var olmaya devam etmekte ve büyük kentlerin merkezlerinde gizlenmektedir. İkinci amacımız, terörizme destek veren hükümetlerin ABD'yi ve dostlarını kitle imha silahlarıyla tehdit etmelerini engel olmaktır. Bu hükümetlerin bazıları 11 Eylül'den beri sakin duruyor görünmektedir. Fakat bunların gerçek karakterlerini bilmekteyiz. Kuzey Kore, halkını aç bırakarak kitle imha silahlarıyla ve füzelerle kendini donatan bir hükümete sahiptir. İran böyle silahlar üretmeye çalışmakta ve terörizmi başka ülkelere taşımaktadır. Oysa seçilmemiş küçük bir azınlık İran halkının özgürlüğünü boğmaktadır. Irak, Amerika'ya karşı düşmanlığını sergilemeye ve terörizmi desteklemeye devam etmektedir. Irak hükümeti 10 yılda şarbon basilini, nörotoksik gazlar ve nükleer silahlar üretmek için gizlice çalışmaktadır. Bu hükümet binlerce vatandaşını öldürmek için boğucu gazlar kullanmış, anneler çocuklarını korumak için üzerlerini kapanarak ölmüş ve bunların cesetlerini toplamayıp sergilemiş bir hükümettir. Uluslararası gözetimleri kabul ettikten sonra gözetmenleri kovmuş bir hükümettir. Medeni dünyadan bir şeyleri gizlemek isteyen bir hükümettir bu. Böylesi devletler terörist müttefikleriyle birlikte şeytani bir eksen oluşturmaktadırlar ve dünya barışını tehdit etmek için silahlanmaktadırlar. ABD'nin müttefikleri için baskı biraz fazla gelmiştir. Bunlar 5 aydır ses çıkarmadan Amerika'nın hakaretlerine maruz kalmışlardı. 11 Eylül'ü takip eden yaz döneminde ABD'nin sergilediği bu siyasi sapmanın ciddi bir eleştirisini yapmak mümkün değildi. Ve ABD bu yası müttefiklerine kadar yaymayı, çeşitli anma törenleriyle ve televizyon şovlarıyla bu yaz dönemini uzatmaya büyük özen göstermiştir. Sonunda 6 Şubat Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Védrine bir adım atmıştır. Hubert Védrine ile söyleşi, France Inter Question Direct'te 6 Şubat 2002 http://www.diplomatie.fr. O başbakan ve cumhurbaşkanının desteğiyle hareket etmekteydi. France Inter kanalında şunları beyan etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikiyiz ve bu halkın dostlarıyız. Bu 11 Eylül trajedyasında terörist saldırı karşısında samimi olarak ve derin bir şekilde onlarla dayanışma içinde bulunduk. Çok sayıda hükümet gibi biz de terörizme karşı verilen mücadeleye katıldık. Yalnızca Amerikan halkıyla dayanışmak için değildi. Aynı zamanda bunun altında bir mantık var ve biz de bu hastalığı yok etmeliyiz. Bunun köklerini de halletmemiz gerekiyor. Ve bugün her şeyi terörizme karşı savaşmaya indirgen yeni bir yüzeysellik tehdidi altındayız. Bu ciddiyetsizliktir. Kuşkusuz terörizmle savaşmak son derece önemlidir. Fakat dünyanın bütün meselelerini terörizmle savaşmaya indirgeyemeyiz. Özellikle de bu mücadeleyi salt askeri araçlarla yapılacak bir savaş olarak düşünmek son derece yanlış olur. Kökleri yinmek gerekir. Fakirlik, adaletsizlik, aşağılanma vesaire gibi durumlara çare bulmak gerekiyor. Avrupa kendisi olmalı. Amerikan siyasetiyle hemfikir değilsek bunu söylemeliyiz. Bunu söyleyebiliriz ve bunu söylemeliyiz de. Amerikan halkının dostu olmak, NATO'da ABD'nin müttefiki olmak aynı çizgide durmak anlamına gelmez. Her konuda düşünmeyi terk etmek anlamına gelmez. ABD ile görüşüp konuşacağız ve bunu dostluk çerçevesinde yapacağız. ABD kendi topraklarında kalsın demiyoruz. Tam tersine dünyada katılımcı bir ABD istiyoruz. Çünkü ciddi meseleleri ABD olmadan halletmek mümkün değildir. Katılımcı olmasını istiyoruz. Fakat bunu çok yanlı bir şekilde, yani paylaşım dahilinde yapmasını istiyoruz. Ve onunla müzakere edebilmeliyiz. Eğer sesimizin işitilmesi için biraz sesimizi yükseltmemiz gerekiyorsa bunu da yaparız. Washington'da Colin Powell, Fransız bakanın bu sözlerini kibirli bir tarzda algılamış ve keyifsizliğe düşen bu Paris entelektüellerini ince alayla karşılamıştır. İki gün sonra Başbakan Lionel Jospin, Avrupa Birliği parlamentosu toplantısını fırsat bilerek uluslararası bir dinleyici kitlesi önünde sözlerini daha etkili kılmıştır. Para aklanmasına karşı Avrupa Birliği parlamento başkanları konferansında başbakanın verdiği beyan, Milli Meclis 8 Şubat 2002 http://www.premier-ministre.gov.fr 11 Eylül saldırılarının ertesi günü ABD ile eksiksiz bir dayanışma içine girdik ve onlarla birlikte bu saldırının gerektirdiği cevabı bulmaya yardım ettik. Terörizme karşı yapılmış bu ortak hareket büyük bir irade ile sürdürülecektir. Fakat bu 11 Eylül'de vuku bulan olaylardan ders çıkarmamız için berrak bir bakışla düşünmeliyiz anlamına kesinlikle gelmez. Dünyanın bütün meselelerini sadece terörizme savaşma, ki bu son derece gerekli olsa bile, boyutuna indirgeyemeyiz ve bunları halletmek için yalnızca askeri çarelerin ağır bastığı cevaplar sunamayız. Bizim dünya görüşümüz daha dengeli bir uluslararası topluluğun ve daha güvenli ve adil bir dünyanın oluşmasını hedeflemektedir. Bu görüşümüz çok yanlı yöntemi temel alır ve uluslararası topluluğun derin meseleleri birlikte ele almasını sağlayan her tür işbirliğini hedeflemektedir. Çünkü üyelerin hiçbiri tek başına bu meseleleri çözebileceğini iddia edemez. ABD'nin tek yanlılığın ağır eğilimine prim vermeden bizimle birlikte bu yola girmesini arzuluyoruz. Çünkü onlar olmadan aradığımız yeni dengelere ulaşmak zor olur. Bize gelince bu görüşlerin gelişmesi için çaba göstereceğiz. Şüphe Avrupa'da yayılmaya başlamıştır. Ertesi gün Chris Patten, birliğin dış ilişkilerinden sorumlu Avrupa komiseri, sessizliği bozacaktı. Guardian ile yaptığı bir görüşmede ABD için müttefiklerini dinlemesinin gerekliliğini sert ifadelerle belirtmiş ve daha önce Fransa'nın öne sürdüğü mutlakiyet ve basitçilik ile ilgili ABD'ye yaptığı eleştirileri geliştirmiştir. Gulliver tek başına yol alamaz ve bizim de kendimizi seslerini yükseltmekten çekinen Lilliputianlar gibi görmemiz doğru değildir. Breaking the Silence, Chris Patten ile söyleşi, The Guardian, 9 Şubat 2002, http://www.guardian.co.uk 10 Şubat'ta şüphe salgını, Cuengas'ta, İspanya, toplanan Dışişleri Bakanları konferansına bulaşmıştır. Beklenmedik bir şekilde öne çıkan Vedrim Patton çiftinin arkasında bir blok oluşmuştur. Berlin'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde başkaldırı bütün ittifaka yayılmıştır. Kanada Başbakanı Jean Chrétien, BM ve NATO kararlarının yalnızca Afganistan için geçerli olduğunu ve ABD'nin başka çatışmalara girmesini kapsamayacağını hatırlatmıştır. Chrétien Resist, American Pressure on Iraq, yazarı Sandra Cordon, The Halifax Herald, http://www.herald.nc.ca 18 Şubat 2002 ve US Worries About PM's Position of Fighting Iraq, yazarı Daniel LeBlanc, In Globe and Mail 18 Şubat 2002 http://www.globeandmail.com Yoksa gerçeklik anına yaklaştık mı? 11. ayrımın sonu, sayfa 160.